Ayrım 8, sayfa 67. Darbeleri engellercesine kollarının arasına aldı onu. Kendisinden koparılmış ve asla geri alamayacağını bildiği çok değerli bir duyguya veda edercesine sarıldı, ona gözlerinden akan yaşlara teslim olurken. Duru'nun bağırışları kesildi, mırıltısı devam etti. ''Niye vazgeçtin benden?'' diyordu. Deniz'in kolları arasında bıraktığı kendini ve içindeki nefretin bedenini terk etmesi, yaşadığı özlemin yüze çıkması birkaç saniye sürdü. Çaresizdi. İkisinin hıçkırıkları karıştı. Hissettikleri aşkla yaralanmış iki ruh. Yaraların sararcasına sığındılar birbirlerine. Birlikte olabilecekleri tek yerde, aşklarının yağmalanmasına izin verenlerin buluştuğu o yerde, kalplerindeki cehennemde. 3. Bölüm 1. Can Manay. Helikopter Can Manay'ı aldığı çatıya geri döndüğünde şehrin ışıkları acizce sarmıştı karanlığı. Duru'nun cenazesinden dönmüş gibi indi Can. Pilotlardan biri gelip Can'ı kenara almak zorunda kaldı. Korkuluk gibi pervanenin altına dikilmesi helikopterin kalkmasını engelliyordu. Can yönlendirildiği köşeye yürüdü sualsizce. Ve kalkan helikoptere hiç bakmadan çöktü dikildiği yere. Helikopterin sesini kafasından atmak istercesine gözlerini kapadı. Daha önce Duru'yu bu eve getirdiği anı anlatan bu ses şimdi en değerlisini kaybeden birinin çığlığı gibiydi. Can Manay'ı soğuk betonun üzerinde çöktüğü notada bırakırken ses uzaklaşıp gitti. Tıpkı Duru'nun gittiği gibi. 2. Bilge. Helikopterin sesi uzaklaşırken çatıya uzanan merdivenlerin başında bekledi Bilge. Kamburunu dikleştirdi. Tıpkı çekecek her şeyi yok etmek istercesine. Can Manay gittiğinden beri onun evinde kırılan pencereleri tamir ettirmiş, etrafı toplamış ve ondan haber beklemişti. Aslında çekip gitmesi gerekirdi. Şimdi kapı açılabilir ve Duru'yla Can Manay aşağı inerken karşılarında Bilge'yi görüp çok rahatsız olabilirlerdi. Ama böylesine yaralanmış biri yalnız bırakılmamalıydı. Annesi de böyle yalnız bırakılmışlardandı bir zamanlar. Kendi acısıyla mücadele edemeyen, acısının geçici olduğunu unutanlar kendini öldürmeye eğilimindeydi. İstatistikler ortadaydı. Can Manay'ın acısı varlık bilincinden fazla olmalıydı. Elindeki o kanlı yaraya olan duyarsızlığı aşikardı. Sabırla ve her türlü aşağılanmaya, kızgınlığa, hatta kavulmaya hazır bekledi merdivenlerin başında Bilge, insanlık görevini yapmak için. Ama kimse gelmedi. Yaralı, vahşi bir hayvan gibi köşeye çökmüş Can Manay. Kendini yere bırakan bedeninde hapis. Elindeki sargıda büyüyen kırmızının acısını duyarsız ama ruhunda hissettiği acıya teslim. Yapayalnız Can Manay. Bilge, merdivenleri çıktığını anında pişman oldu. Keşke eve gitmiş olsaydı da şu an burada inisiyatif kullanmak zorunda bırakmasaydı kendini. Adım adım temkinli yaklaştı Can Manay'ın yaralanmış bir aslana yaklaşır gibi. Can aniden sırt üstü yatıp tüm bedenini tamamen betona serdi. Kollarını iki yana açtı. Sanki göğsündeki kalbin kendisinden alınması için bekler gibiydi. Bilge dikkatle baktı. Can Manay'ın gözleri kapalıydı. Ama yanaklarından yaşlar iniyordu. Durdu Bilge. Böylesine duygunun içinde olan bir adama ne denirdi ki? Kalk, betonda yatma, üşüteceksin deminin hiç de sırası değildi. Kendini acıya bırakmış birine de ne denirdi? Duru'yu bulamamış olmalıydı. Böylesine seven bir erkek nasıl terk edilebilirdi? Böylesine teslim olan biri nasıl bırakabilirdi? Aşk en güçlüyü bile nasıl böylesine güçsüzleştirebiliyordu. Sorduğumuz her sorunun cevabını almak için doğduğumuzu düşünmeden aklına ne gelirse korkusuzca sordu Bilge Can Manay'ı izlerken. Can Manay'ın ateşini kaybetmiş bir ejderha gibi sönmesini izlemek acı vericiydi. Eti hemen gelmeliydi. 4. Bölüm 2,5 ay sonra 1. Ali. Arabaya bindiğinde kırılan telefonunu yan koltuğa attı. Dudağının kanayan kenarına torpuda gözünden çıkardığı mendille silerken dikiz aynasına baktı. Suratında Can'ın tırnak izleri vardı. Vakit kaybetmeden yola çıkmalıydı. Arabayı çalıştırdı. Etin'in evine vardığında hava iyice kararmıştı. Etin'in yardımcısının kapıyı açması, Eti'yi çağırması, dayandığı değnekten destek alarak yürüyen Eti'nin Ali'yi görür görmez üstüne ceketini geçirip çıkması. Eti ve Ali şehrin kalabalığından saklanabilmiş, ara sokaklardan hızlıca çekip gitmiş Can Manay'ın içine düştüğü karanlığa doğru yola çıktılar. Daha önce hiç Eti'yi alması gerekmemişti Ali'nin. Can'ın sarhoşluğu kendi köşesinde pasif bir şekilde uyuşup kalmasına neden oluyordu ama bugün durumu farklıydı. Her zamanki gibi sabah Can'a uğramış, yemeğini bildiği halde buzdolabını doldurmuş, etrafı toplamış, Can'la karşılaşmamaya çalışmaya alışıktı. Çünkü sabahları Can evin bir yerlerinde sızmış olurdu. Hep ama bugünün farklıydı. Ali tam çıkarken Can eve gelmemişti. Üstü başı sırılsıklamdı, gözlerindeki alev o kadar kırmızıydı ki içinde delilik vardı. Ali'nin konuşmasına izin vermeden onu evine gizlice girmekle suçlamış, yumruklarla saldırmış, Can'a zarar vermemek için kendini güvenlik kulübesine kapatan Ali'nin telefon ettiğini görünce kulübenin camını kırıp ulaşmıştı ona. Ali kızmamıştı ama saldırıya uğrarken kendini tutabilmek zordu. Karşısındaki çok değer verdiğim biri olsa da boğuşmada Can Ali'nin telefonunu parçalamış, suratını tırmaklamıştı. Kaçmayı başarınca küfürler eşliğinde eve dönmüştü Can. Her şey Etin'in aylar önce uyardığı gibi olmuştu. Aylar önce inanmadığı, hayatta olmaz dediği birer birer yaşanmıştı. Ali ve Eti'yi aramasının zamanı geldiğini anlamıştı. Eti eve vardıklarında kendisinden sonra gelecek üç kişiyi sessizce eve sokmasını söyleyerek kendi anahtarlarıyla açtı kapıyı ve anahtarı dışarıda bekleyen Ali'ye verip içeriye girdi. Bundan çok daha kötülerini anlatmıştı Can'la. Her şeye hazırlıklıydı. Bastonuyla yürümesi zordu ama bedeni değildi. Çalışması gereken bedeni işini yapacaklar birazdan gelecekti. Aklıydı bu ağırlığı kaldıracak olan. Etrafa dağılan eşyalara baktı. Ali her gün toparladığı ve tamir ettirdiği için durum pek de fena sayılmazdı. Yerde kırılan içki şişeleri yüzünden eve sinen içki kokusu dışında Can kendinden kaçan herkes gibi kendini uyuşturucuya vermişti. İçki, esrar ve şimdi de Ali'nin anlattıklarına bakılırsa kokain devredeydi. Beyni bakteriyel enfeksiyonlardan korumak için üretilmiş bu kimyasal bileşen, kan beyin bariyerini en kolay aşan uyuşturucu haline gelmişti. Beynin sinir hücreleri arasında iletişimi sağlamak için kullanılan dopaminin daha fazla üretilmesine ve serotoninin aktif bir şekilde kopyalanarak beynin sinir sistemine yüklenmesine neden oluyordu bu kokain. Ne tuhaftı. Mutluluk beyni bakterilerden koruyan en temel şeydi aslında. Ama kopyalandıkça anlamsızlaşan, sahteliğinde zehirleyen ve içinden çıkılmaz bir arayışa dönüşen tek duyguydu. Mutluluk beyni bir kalkan gibi korurken sahtesi resmen adım adım öldürüyordu beyni. Kokain sürekli kopyaladıkça değersizleştiğini, bu mutluluk hissiyle adım adım ele geçiriyordu beynin tüm sinir sistemini, ta ki tüm sistem çökene kadar. Aşkın milyonlarca insan tarafından saplantı haline gelmesinin nedeniydi belki de bu. Uygarlıkların mutluluk takıntısıyla tüketici toplumları doğurmasından da nedeni buydu. Mutluluk arayışı için kahrolmak olacaktı insanlığın sonu. Mutlu olmaya çalışırken nasıl da heba oluyordu insan. Kokainin ilk alımıyla sinir sistemine yayılan mutluluğu aslında sadece 15 dakika hissedebiliyordu kişi. Ve bir daha asla aynı duyguyu aynı seviyede hissedemeyecek kadar alt üst ediyordu beynin tüm hücrelerini. İlk kullanımla birlikte ilk defa hissedilen o sahte mutluluk halinin peşindeki bağımlı her seferinde bir öncekinden daha fazlasına ihtiyaç duyarak yükleniyordu doza. Kitleniyordu o asla ulaşamayacağı ilk 15 dakikaya, sahteliğin içinde eriyip yitip gidene kadar. Eti sessizce misafir odasına ilerledi. Aylardır Can'ın sadece o odayı kullandığından emindi. Misafir odası ve mutfak. Can'ın yaşantısı bu iki lokasyon arasında geçiyordu. Evden gitmek istememesi yenilgiyi hala kabul etmediğini gösteriyordu. Misafir odasının kapısı açıktı. Can odada yoktu. Tuvalette yere yığılmış yatıyordu. Eti sakince inceledi onu. Uyuyordu. Lavabonun kenarında bir sergi gibi birikmiş ilaç şişeleri uyumak için kendisine kimyasal bir kokteyl yaptığını anlatıyordu. Sessizce şişeleri topladı. Sonra sehpanın üstündeki uyuşturucuları da ekledi elindeki torbaya. Yatağın yanında dizilmiş şişeler için yatak odasına gidip kıyafet odasından bir valiz aldı ve tam yatak odasından çıkarken gördü. Duru'nun geceliği yatağa serilmiş, omuzları yastığa konulmuş ve üzerine yastık örtüsü örtülmüştü. Sakince misafir odasına döndü, elindeki valizi kapının önüne koydu. Neyse ki çağırdığı herkes gelmişti. 5. Bölüm 9 hafta sonra 1. Bilge. Eve gir, perdeleri aç, çorbayı ısıt. Müziği koy, çantanı orada bırak. Daha önceki gün bıraktığın ceketi al ve çık. Etil'in direktifleri her zamanki gibi çok netti. Can Manay içeride olmalıydı ama önemi yoktu. Çünkü hiçbir zaman onu görmüyordu. Her gün aynı çorbayı götürüp ısıtıyor, aynı müziği açıyor ve değişik bir eşyayı bırakıp çıkıp gidiyordu. Can Manay'ın asistanı olmak her zaman tuhaftı ama şimdi işler iyice tuhaflaşmıştı. Eve girdiğinde karanlıkta kolayca yolunu buldu. Evin kıvrımlarını, basamaklarına alışmıştı. Ama üzerine bastığı şeyin kırılmış bir parfüm şişesi olduğunu ancak ışıkları açınca anladı. Cam kırıkları arasında kan vardı. Ara ara onun kanını görmeye de alışmıştı. Sessizce ilerledi, perdeleri açıp salona inceledi. Dün gece sert geçmişti. Kırılan eşyaların ayıklanmasıyla neredeyse çıplaklaşan salonda cam kırıkları yine her yerdeydi. Parfüme karışmış alkol kokusunun etkisi rahatsız ediciydi. Temiz havanın evi temizlemesini bekleyen bir robot gibi hiçbir şey yapmadan kapının yanına dikilerek hemen bahçe kapısını açtı Bilge. Yarım saatte evin atmosferi değişmişti. Sonra sessizce kapattı kapıları. Geri kalan perdeleri de açtı. Cam kırıklarını sessizce süpürdü. Devrilen sandalyeleri kaldırdı. Ters çevrilmiş sehpayı düzeltti. Çorbayı ısıttı. Etil'in söylediği gibi kokusunun yayılması için kapağını açık bıraktı. Müziği açtı ve hemen ceketini alıp çantasını bırakıp çıkmak için kapıya gitti ve o an engelleyemediği çığlık içinden fırladı. Can Manay kapının önünde yere oturmuş, ayaklarını uzatmış, ona dikmişti gözlerini. Simsiyah, karanlık gözleri birbirine karışmış dalgalı saçların arasında insanı içine çeken iki kara delik gibiydi. İçine bir kez çekildiğinizde size ne olacağını asla bilemeyeceğiniz cinsten. Bilge elindeki cekete sarılıp bir adım geriledi. Can çantasını unuttun diye hırlarken Bilge mutfak tezgahının üzerine bırakması tembihlenmiş çantaya baktı. Bir an ağzını açtı ama ne diyebilirdi ki? Eto ona açıklama yapma demişti. Sustu. Dönüp çantasını eline aldı. Can Manay'a bakmadan kapının önünden kalkmasını bekledi. Can kalkmadı. Niye sürekli eşyalarını bırakıyorsun burada diye mırıldandı. Bilge kaşlarının sıkıntıyla çatıldığı niye bıraktığını o da bilmiyordu. Eti'ye sormak gerekiyordu. Hani Can Manay'ı hiç görmeyecekti. Konuşamadı yine sustu. Can'ın ani bağırtısı onu sıçratsa da elindeki çanta ve cekete kenetlendi. Tüm kaslarını ve fırtınanın geçmesini bekleyen bir yaprak gibi dikildiği yerde öylece durdu. Can, bir soru sordum sana demişti. Can'ın yerden kalktığını ve kendisine yaklaştığını bilerek ona hiç bakmadan dikilmeye devam etti. Can dibine kadar gelmişti. Bilge kafasını kaldırmadı. Salona giren güneş ışığının onun yararlı gözlerine bakmaya hazır değildi. Cevap vermeliydi. Yalan söyleyemezdi. Acaba delirmiş miydi? Kendine vuracak yakınlıktaydı. Ama yapar mıydı? Bunun gibi onlarca soru geçerken kafasından kendini yalnız hissetmeye diye sanırım diyebildi. Güneş ışığının vurduğu elmacık kemiğin üstündeki küçük sarı tüyler ancak böyle bir ışığın altında kendilerini gösterecek kadar belirsizdiler. Belki mikroskopla bakılacak küçükle küçücüktüler ama dikkatle baktı Can. Dikkatle bakarsa her şeyi görürdü insan. Kızın verdiği cevabın kendine ne hissettireceğini düşünürken kararsız kaldı. Kendini yalnız hissetmeyin diye de ne demekti? Bu kız kimdi? Kimdi ki hissettiği duyguyu bilecekti? Bu ne cüretti? Bir de o duyguyu değiştirmek isteyecekti. Ama bir şey demedi. Çünkü karanlıkta yolunu bulup geldiği bu salonda her gün farklı eşyalar bulmak onu yataktan kaldırmıştı bugün. Ve dışarıda akan hayatın hala devam ettiğini hatırlatmıştı ona. Hiç umursamıyor olsa da. Yanından geçip gitti. Koridora girdiğinde aldığı derin nefesi duydu, durdu. Ve sonra misafir odasının karanlığına geri dönerken buyurdu. Çantayı al, saçındaki tokayı bırak. 2. Ali Bilge. Kalbinin hızına yetişen adımlarla çıktı Bilge. Can Manay'ın evinden. Toplanmaktan iz yapmış ama tokasız kalan saçları bir arada durmak için ısrar etseler de dağılmışlardı. Bakışı yerde olduğu için hemen önünde bir çift erkek spor ayakkabısını görüp irkilerek durdu. Kafasını kaldırdığında Ali bahçe kapısının yanında bekliyordu. Uzaklaşmaya o kadar odaklanmıştı ki neredeyse Ali ile çarpışacaktı. Hemen bir adım gerilerken düşünmeden ağzından çıktı kelimeler. Spor ayakkabı giymişsiniz dedi. Neden bunu söylediğini bilmeden. Ali ilk defa salık saçlı görüyordu Bilge'yi. Kolay kolay tokasını çıkaracak biri değildi. Düşünmeden sordu gerilen ifadesinin sunduğu telaşa aldırmadan. Sana dokundu mu? Ali'nin suratındaki ciddiyet, koruma o kadar belirgindi ki Bilge hayretinden sıyrılıp ancak birkaç salise sonra onun Can Manay'dan bahsettiğini anlayabildi. Kafasını hafifçe iki yana salladı. Aslında normaldi. Çünkü Can Manay'ın bu hali tabii ki Ali'yi çok endişelendiriyordu. Ali dikkatle baktı Bilge'nin kalın gözlük camlarının gerisine, gözlerinin içine. Bilge bakışını kaçırıp iyi günler diledi. Gitmeye hazırdı ama Ali gitmesine hazır değildi. Vaktiniz olduğunuzda bana yardım eder misiniz dedi. Bilge araştıran bir ifadeyle meraklı ama temkinli yardım edebileceksem elbette konu nedir diye sordu. Ali dingin varlığında huzur buldu Bilge'nin. Size danışmak istediğim bir şey var, psikolojik bir şey diye aynı dinginlikle. Bilge'nin her türlü sorumluluğu ciddiye alan ifadesi doğdu suratında. Ben henüz psikolog olmadım, stajımı bitirmem lazım, etik olmaz derken Ali küçük bir hareketle Bilge'nin dirseğine dokundu, nazikçe ekledi. Bu konuda sizden daha yetkin biri olamaz dedi ve elini çekti. Ali bir insanın böyle olmalı diye düşünürken Bilge'nin duyduklarını idrak edercesine düşünen suratından gözlerini ayırmadı. Böyle gerçek, böyle sade, böylesine temiz. Bir kadın böyle olmalıydı. Suratına baktığınızda huzur vermeli, sizi kapsayan zekasıyla hayran bırakmalı. Ali'nin çok iddialı, eminliğinden tedirgin, konu nedir diye tekrarladı Bilge. Ali anlattı. Benim arazide çalışan bir aile var. 4 senedir benimle çalışıyorlar. Bir oğulları var, 7 yaşında ve otistik. Sadece bir kez görmenizi istiyorum. Belki doğru da yaptığımız şeyleri onun annesiyle paylaşıp onlara yol gösterebilirsiniz. Bilge kendi şüpheciliğinden tiksindi. Gerçekten de bu konuda kendisinden de tanıdığı en yetkin kişiydi. Evet demek istedi ama Ali'nin suratındaki bu ifade de neydi? Kendisinden hiç ayrılmayan o gözlerin içindeki gülümseme niye bu yüze yerleşmişti? Tabii ki de evet diyecekti ama hissettiği bu yaklaşmaya izin veremezdi. Vermeyecekti de. İçindeki hissettiği bu gerilimin kaynağı neydi? Saniyeler içinde duygusunu değişti ve Murat'a ulaştı. Gözlerini kapadı. Görüntüden kaçmak istercesine ama görüntü baktığı yerde değil, gözlerinin çok gerisinde beynindeydi. Kaçamayacağını hemen anladı ve gözlerini açtı. Ali tam karşısındaydı. Murat'ın ölüm haberinin getirdiği gibi karşısında uzun vücuduyla dikilmiş kendisine bakıyordu. O an hissettiği acının sahibiydi sanki. Bilge kabaran göğsüne doldurduğu havanın içindeki duyguyu ezmesini dileyerek derin bir nefes aldı. Duygu ezilmedi ve Bilge bu duyguya rağmen nihayet evet diyebildi. Ayrım sonu.